Ayrım 10. Sayfa 163. Bölüm 9. Bağımsızlıktan ve Atatürk ilkelerinden sapmalar. Bu dönemde 1939-1950 kimi araştırmacılara göre Atatürk'ün özendirici, denetleyen, yol gösteren, halkın girişimci gücüyle devlet olanaklarını birlikte geliştirerek halk teşebbüslerini destekleyen çizgisinden vazgeçildi. Atatürk'ün son derece duyarlı olduğu önümüzdeki bölümde ayrıntılarını göreceğiniz, ulusun tam bağımsızlığı ilkesine aykırı ikili veya çok uluslu anlaşmalar yapıldı. Atatürk şöyle diyor: "Tam bağımsızlık elbette siyaset, maliye, iktisat, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksun olması demektir." 1921 yılında Kurtuluş Savaşı'nın uluslararası boyutunu açıklarken, "Bana göre," diyordu, "Türkiye, Batı ve Doğu dünyasının arasındaki coğrafi konumuyla ilginç bir rol oynuyor. Bu durum bir yanıyla yararlı iken diğer yanıyla tehlikelidir. Batı emperyalizminin Doğu'ya yayılmasını durdurabileceğimiz için bizi önce olarak gören bütün Doğu halklarının sevgisini kazanmış bulunuyoruz. Diğer yandan bu durum bizim için tehlikelidir. Çünkü Doğu'ya yönelen saldırıların bütün ağırlığı öncelikle bizim üzerimize yoğunlaşmış bulunuyor. Mustafa Kemal, ulusal savaşın boyutlarını açıklarken, biz Batı emperyalizmine karşı yalnızca kurtuluşumuzu sağlamak ve bağımsızlığımızı korumakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda Batı emperyalistlerinin güçleri ve bilinen araçlarıyla Türk ulusunu emperyalist politikalarını araç olarak kullanmak istemelerine engel oluyoruz. Bununla insanlığa hizmet ettiğimize inanıyoruz," diyordu. İsmet İnönü ise 1960'larda rahmetli Abdi İpekçi ile yaptığı bir söyleşide, "Demokratik rejime karar verdiğimiz zaman büyük otoriteyle büyük reformların hemen yapılabileceği dönemin değiştiğini, değişmesi gerektiğini kabul etmiş oluyorduk," diyordu. Bu ifadede adı verilmeyen büyük otorite Mustafa Kemal Atatürk'tü ve 1960'lardaki bu açıklamasıyla İnönü, 1946'larda Atatürk dönemine özgü büyük reformların hemen yapılabileceği günlerin geride kaldığını ve artık değişmesi gerektiği günlere girildiğini açıklamış olmuyor muydu? Siyasal vasiyet yok ama. Atatürk, yaşama ve yaşamdan sonraya gerçekçi gözle bakan ender bir büyük liderdi. Ölümünden sonra siyasal yaşama yön vermeyi düşünmedi. Geleceğe dönük siyasal görüşlerini veya öngörülerini içeren bir vasiyet bırakmadı. Ancak yakınında bulunanlara Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nı başlatacağını söylemişti. Kimilerine ve görüştüğü yabancılara söylediği savaş olasılığına değinen öngörüler ölümünden sonra açıklandı. Bu söyleşilerden biri son savaşta önemli görevler üstlenen General MacArthur'la yaptığı bir söyleştir. Tam bağımsızlığı içeriye dönük konuşmalarında sık sık yineleyen Atatürk, ölümüne yakın günlerde de yanından ayrılmayan kim arkadaşlarına çıkmasını beklediği savaşta Türkiye'nin tarafsız kalması gerektiğini söylerdi. Bayar'ın açıklaması. 1987 yılında yayımlanan Şeytan Üçgeni'nde Türkiye kitabımı yazarken, Atatürk'ün son başbakanı Celal Bayar'a savaşta Atatürk'ün Türkiye'ye salık verdiği politikanın ne olduğunu sordum. Kitabın 69. sayfasına rahmetli Celal Bayar'ın Atatürk'ün dış siyaset anlayışını açıklayan ve yayımladıktan sonra bugüne dek yalanlanmayan sözleri şöyleydi: "Başbakanlığım sırasında Almanya'dan gelen bir heyet Türkiye'ye Almanya ile müttefik olmayı ve 75 milyon marklık yardım yapmayı içeren öneriler getirmişti. Dışişleri Bakanı Aras da, yani Tevfik Rüştü, bu önerileri aramızda görüştük. Almanya ile müttefik olmayı kabul edemeyeceğimize karar verdik. Sonra Atatürk'e gittik. Bizi dinledi. Kararımızı isabetli bulduğunu söyledikten sonra şunu ekledi: Türkiye bir savaşta tarafsız kalmalıdır. Bir ittifak içine girmemelidir. Bu öneriyi ve sonucu kimseye söylemeyin. Ve fakat yıl 1939. Fakat Atatürk'ün ölümünden hemen sonra Türkiye 19 Ekim 1939'da İngiltere ve Fransa ile üçlü ittifak anlaşması imzaladı. Bu sırada İngiltere ve Fransa Nazi Almanyası ile savaş halindeydiler. Cumhurbaşkanı İnönü Türkiye'yi savaşa sokmamak kararındaydı. Almanya'nın yıldırım ordularının birden ansızın Türk sınırlarını aşması olasılığı karşısında önlem almayı, Bu nedenle karşı cephe İngiltere ve Fransa ile bağlantı kurmayı yeğliyordu. İngiltere sicili bozuk bir dosttu. İngiltere 1918'lerde Türkleri Anadolu'dan uzaklaştıracaklarını söylüyordu. Cumhuriyet kurulduktan sonra 1930 yılına dek devam eden Kürt ayaklanmalarını kışkırttı. Musul'u elinde bulundurmak için Türkiye aleyhine her türlü eylemin içinde yer aldı. Atatürk'ün tarafsız kalmayı öneren siyasal anlayışını Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün rafa kaldırdığı öne sürüldü. Ne ki Türkiye'nin içinde bulunduğu askeri ve ekonomik koşullarla Nazi tehlikesi dikkate alındığında kim önlemlerin zorunlu olduğunu kabul etmek gerekiyordu. Durum. ABD ile Türkiye arasındaki sıcak ilişkiler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra büyük ivme kazandı. Joseph Stalin yönetimindeki Sovyetlerin Türkiye ile ilgili emellerini açığa vurmasından, Kars Ardahan'la Boğazlar'da hak iddia etmesinden sonra ABD ile bağlantılı diplomatik gelişmeler anlaşmalarla sonuçlandı. Amerikan belgelerine dayanarak Şeytan Üçgeni'nde Türkiye kitabımda yer alan, Ocak 1946 yılında Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşulları irdeleyen bir raporu Büyükelçi Wilson kaleme aldı ve Washington'a gönderdi. Rapora göre o tarihte Türkiye 3000 kamyon, 1000 otomobil ve otomobil lastiğine gereksiniyor, bunların ABD'den sağlanabilmesi için yetkililerin aracılık yapmasını istiyordu. Bunların 2763 tanesi 1940'tan önce, bir bölümü sonra ithal edilmiş, kullanılan kamyonların hepsi 6 yılını tamamlamıştı. Türk ekonomisi kara ve demir yollarına dayanıyordu. Her iki ulaşım şebekesinde herhangi bir arıza Türk ekonomisini ciddi biçimde etkilerdi. Türkiye'de mevcut otomobillerin önemli bölümünü resmi daireler kullanıyordu. Geri kalan az miktardaki bölümü ise taksi olarak çalışıyordu. 1940'tan beri 67.431 lastik ithal edilmiş. Özellikle kamyon lastikleri karayollarının çok kötü olması nedeniyle aşınıyor. Ömrünü kısa sürede tamamlıyordu. ABD, Sovyetlerin özellikle boğazlarla ilgili taleplerine ve Türkiye'yi egemenliği altına alma niyetine olumsuz gözle bakıyordu. ABD, Türkiye'nin ekonomik durumuyla değil ama askeri gücüyle ilgiliydi. Dışişleri Bakanı Brynäs, Wilson'a vakit yitirmeksizin yanıtladı. Amerika askeri malzeme göndermeye hazırdı. Ancak bu malzemenin giderini Türkler karşılayacaktı. Askeri gereksinmelere gelince, Temmuz 1941'de gönderilen askeri malzemeden sonra Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği 10 Aralık 1941'de Türkiye'nin ulusal savunması için ivedi gereksinimi olan bir listeyi ABD'ye sundu. ABD belgelerine göre listede 72 tane 77 milimetrelik top, 108 bin mermi, 36 tane 75 milimetrelik dağ obüsü ve 54 bin mermi, 910 tane 20 milimetrelik tank savar ve uçak savar topu, 21 milyon mermisi, 225 tane M3 hafif tank, 9200 tane 30 kalibreli ağır makineli tüfek, 540 tane Thompson, 540 tane tank savar topu, 700 tane kamyon, 432 tane yarım tonluk kamyon, 500 ambulans, 50 tane su tankı kamyonu, 75 tane benzin tankı kamyonu yer alıyordu. Ve ikili anlaşmalar dönemi açıldı. ABD ile ilk ikili anlaşma 23 Şubat 1945'te imzalandı ve 4780 sayılı yasayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Karşılıklı yardım anlaşması Türkiye'yi ağır yükümlülükler altına sokan bir anlaşmaydı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti sağlamakla görevli olduğu hizmetleri, kolaylıkları ya da bilgileri ABD'ye temin edecekti. Bu maddeyle Türkiye ABD'ye hizmet sunmakla sınırsız görevli oluyordu. İkinci ikili anlaşma 27 Şubat 1946 tarih ve 4882 sayılı yasayla kabul edilen bir kredi anlaşmasıydı. Bu anlaşmaya göre dünyanın değişik yerlerinde ABD'nin elinde kalan ve ABD'ye geri götürülmesi pahalı olan eskimiş savaş artığı malzemeyi satın alması koşuluyla Türkiye'ye 10 milyon dolar borç yani kredi veriliyordu. Anlaşmanın birinci bölümünde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ABD Dış Tasfiye Komisyonu'nun Türkiye dışında satışa çıkardığı kullanım fazlası malzeme ve donanımlardan ihtiyaçlarına denk düşenleri satın almak istediğinde bu alımın 10 milyon dolarlık bölümü için İki hükümet arasında aşağıdaki maddeler kabul edilmiştir deniliyor ve 1 ve 3. maddelerinde borç olarak verilen 10 milyon doların geri ödeme biçimini saptayan koşullar sıralanıyordu. 1-2 not. Türkiye savaşta ve savaş sonrası büyük bir orduyu ayakta tutuyordu. Askerin giysileri dökülüyordu. 1954'lerde yedek subay okuluna gittiğimde verilen postallar kaba ve ayakların su toplamasına yol açan sertlikteydi. Savaş sırasındaki malzemeler yetersizdi. Subayların maddi durumu iç açıcı değildi. Roosevelt botları geldi. Orduya dağıtıldı. Amerikalıların arada bir askerin kemerini de ayakkabısını da silahını da biz sağlıyoruz diye kafamıza vurdukları dönemlerden geçtik. Kullanım fazlası malzeme ve donanımları bize kredi karşılığı verdiler. Zaman zaman borcu sildiler. Ancak Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'ndan üstelik borçlanarak Türk ordusuna kullanım fazlası tankların nasıl sağlandığını öğrendim. Sanırım ABD'de Savunma Bakanı McNamara adında birisiydi ve ordu kimi silahların tank gereksinimlerinin karşılanmasını istiyordu. McNamara kredi miktarı ile istenilen sayıda tank verilmesine olanak olmadığını söylemiş ve fakat sonra bize yeni bir formülle fazla ihtiyaç karşılanabileceğini bildirmişti. Formül şuydu. İstenilen tankların değerini yarı yarıya düşük göstermek ve bir tanka ödenecek parayla iki tank alınmasını sağlamak. Topaloğlu'na sordum. Neden gelecek bu tanklar? ABD'nin savaşta kullandığı, ıskartaya çıkardığı tanklardı bunlar. 55 bela ve bir ders. Tip, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın Dışişleri Bakanı'nın yanıtlamasını istediği 100'e yakın soruyu içeren yazılı yanıt isteyen önergesi olmasaydı, Türk kamuoyunun ülkemizi A'dan Z'ye hemen her dalda yükümlülükler altına sokan 55 anlaşmadan ne içeriği ne de sayısı açısından bilgisi olmayacaktı. Türkiye 1946'dan sonra ABD ile ikili anlaşmalar imzalamakta o denli cömert davranmıştı ki, gün gelmiş ABD istediğini karşılayacak herhangi bir konuda yüzbaşı düzeyinde atılan imza ile anlaşmalar imzalamıştı. Bir tarihte Ankara'da bir ABD askeri kamyonu Türk askerlerinin ölümüne yol açan büyük bir kaza yaptı. Türkiye, Amerika sorumlularının Türk mahkemelerinde yargılanması için teslim edilmelerini ABD'den istedi. Fakat ikili bir anlaşma gereği, sorumlu ABD askerlerinin Türkiye'de değil, Amerika'da tabii Amerikan yasalarına göre muhakeme edileceği yanıtını aldı. Dillere destan bir başka konu, ikili bir anlaşmaya göre Türkiye'nin çeşitli yerlerdeki ABD üslerine Türk generallerinin girmesi yasaktı. Türk parlamento tarihinde parlak dönemlerden biri 1965 seçimlerinde TİP'in ilk sosyalist partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne grup kurması ve ülkenin ulusal sorunlarında ağırlığını koymasıdır. CHP'nin ortanın solunu, Adalet Partisi'nin ortanın sağını temsil ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde TİP ayrı bir konumda ama sarsıcı muhalefetiyle ön plana çıkan bir parti konumundaydı. ABD'ye teslim olma sürecimiz 1940'larda başladı. 1950'den 1960'a kadar aralıksız süren Demokrat Parti'nin tek başına iktidarını alabildiğine gelişti. 27 Mayıs'tan sonraki demokrasiye dönüş sürecinde koalisyon hükümetlerinin başında olan İsmet İnönü zamanında hızını kesmedi. Demokrat Parti Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Türkiye'ye gerektiği zaman ABD askerini davet etmeye hükümetin yetkili olduğunu söylüyordu. ABD'den 1965'lerde öyle bir tokat yedi ki, ulusal bir davanın çözümü için Kıbrıs'ta soydaşlarımızı katleden Rumları önlemek için adaya üstelik Londra ve Zürih anlaşmalarının verdiği yetki ve hakla müdahale etmeye kalkıştığımız zaman, Başkan Johnson'ın ikili bir anlaşma gereği böyle bir müdahalede ABD'nin verdiği silahları kullanamayacağımızı bildiren mektubuyla sarsıldık. İsmet İnönü, ABD'nin bu küstah tavrı karşısında yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır diye çok anlamlı bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Ne çare, Başkan Johnson'ın mektubuna yol açan zemini hükümet ve başkanı hazırlamıştı. Hükümet adaya müdahale kararı alırken herhalde Başkan Johnson'ın sözünü ettiği ikili anlaşmadan haberi vardı. Bakanlar Kurulu Kıbrıs'a müdahaleye karar verdikten sonra Başbakan İnönü, Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'den ABD Büyükelçisi Raymond Harry'i çağırıp kararımızı bildirmesini istedi. Sonradan bana anlattığına göre Bakan Erkin, İnönü'ye ABD Büyükelçisi'ne müdahale kararımızı bildirmenin müdahaleye karşı çıkmaya davet etmekle eşdeğer olduğunu söyledi. Ancak başbakanın ısrarı üzerine Şirin küçük köpeğiyle bulvarda yürüyüş yapan Raymond Harry bakanlığa davet ederek kararımızı bildirdi. ABD Büyükelçisi Erkin'e bana bir saat müsaade edin dedi ve bir saat sonra elinde Johnson'ın mektubuyla geldi. ABD Başkanı şöyle diyordu. Bay Başkan, askeri yardım alanında Türkiye ve Birleşik Devlet arasında yürürlükte olan iki taraflı anlaşmaya dikkatinizi çekmek isterim. Askeri yardımın veriliş hedeflerinden başka amaçlarla kullanılması için hükümetinizin Birleşik Devletler'den izin alması gerekmektedir. Hükümetiniz bu koşulu tamamen anlamış olduğunu çeşitli kereler Birleşik Devletler'e bildirmiştir. Var olan koşullarda Türkiye'nin Kıbrıs'a yapacağı bir müdahalede Amerika tarafından verilmiş olan askeri malzemenin kullanılmasına Amerika Birleşik Devletleri'nin izin vermeyeceğini size bütün samimiyetimle ifade etmek isterim. Kıbrıs'a askeri müdahale o saat yattı. Adalet Partisi Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Aybar'ın yazılı önergesine yanıt verip vermeyeceğini, verecekse veya verdiyse içeriğini sordum. Gülerek ve alaylı bir sesle, "Birader," dedi. "Bakanlıkta adedi 55 olduğu söylenen ikili anlaşmaların pek çoğu elimizde yok. Amerika'dan istedik gönderecekler. İnceledikten sonra gerekli cevabı hazırlayacağız." Acınacak bir durumdu. Türkiye'nin son derece önemli konularla ilgili ikili anlaşmalarının pek çoğunun metinleri Türkiye'de bulunamıyor. Bu anlaşmaların tanıdığı olanaklarla ABD hemen her alanda Türkiye'de istediği gibi inceleme araştırma yapabiliyordu. Türkiye 55 ikili anlaşmayı bir metinde toplayacak tek bir anlaşma önerdi ABD'ye. Washington tabii en başta Pentagon karşı çıktı. İkili anlaşmaların bir anlaşmada ve değişikliklere uğrayarak toplanmasına direndi. Sonuçta ikili anlaşmalar bir metinde toplandı ama varlığını sürdürdü. 1970'lerde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur kendi uçağını kendin yap kampanyasını başlattı. ABD'ye bu kadar bağımlı olmanın sakıncaları Kıbrıs Barış Harekatı sırasında da görüldü. Savaş uçaklarının bilinen sayıda iniş kalkışlarında tekerleklerini değiştirmek gerekiyordu veya savaş uçakları için gerekli olan küçük bir mekanizmayı ABD'den sağlayamıyorduk. Gereksinmeler dolaylı yollardan karşılandı. ABD, Kıbrıs Barış Harekatı'nı önlemek için bütün diplomatik yolları denedi. Fakat Başbakan Ecevit'i önleyemedi. Kendi uçağını kendin yap kampanyası zaman içinde gelişti. Türk Silahlı Kuvvetleri artık tankları yenilemeye, savaş uçağı üretmeye kadar uzanan olanaklara sahip. Askerimizin her türlü gereksinimi, ayakkabısından kışlık yazlık giysilerine, hatta hafif silahlarına kadar yerli üretimle karşılanıyor. ABD eğitime de el atıyor. İnternette yer alan çeşitli sitelerdeki bilgilere göre, 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanan Türkiye ve ABD hükümetleri arasında eğitim komisyonu kurulması hakkındaki anlaşmanın önemli özelliği, Türkiye'de Amerikan yanlısı kadroların eğitme biçimini saptaması ve bu iş için gerekli giderleri karşılama yöntemlerini belirlemesiydi. Eğitim anlaşmasıyla başlayan süreç ABD açısından başarılı oldu. Bu anlaşmayla binlerce Türk ABD'ye eğitim görmek için gitti ve binlerce Amerikalı Türkiye'ye eğitmek ve kuşkusuz etkilemek amacıyla geldi. Öyle bir döneme girildi ki ABD'de eğitim görmek, İngilizce bilmek, bugün tarikat mensubu olmak gibi ayrıcalıklı bir kimlik edinmeye ve devletin önemli kapılarında ön sırada iş bulmaya ve görev almaya yetiyordu. Bir yoruma göre Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni dünya düzenine teslim oldu veya yeni düzenin teslim aldığı bir ülke konumuna girdi. CHP'nin başlattığı ödünler süreci 1950'de Demokrat Parti iktidara geldiği zaman büyük oranda tamamlanmıştı. Türkiye'ye görevli gönderilen Amerikan yardım heyetinden Mr. Richard Podol 1968'deki raporunda durumu şöyle özetliyordu. 20 yıldan beri Türkiye'de faaliyette bulunan yardım programı bir zamandan beri meyvelerini vermeye başlamıştır. Önemli mevkilerde Amerikan eğitimi görmüş bir Türk'ün bulunmadığı bir bakanlık ya da iktisadi devlet teşekkülü hemen hemen kalmamıştır. Genel müdür ve müsteşarlık mevkilerinden daha büyük görevlere kısa zamanda geçmeleri beklenir. Amerikan yardımı bütün gayretlerini bu gruba yöneltmelidir. AİT uygulamalarını yaşadığımız bir olayla örnekleyelim. 1960'larda Hürriyet'in patronu Haldun Simavi, Türk basınında bir yeniliğe daha imza atacağı girişim için gazetenin Ankara temsilcisini Cüneyt Arcı Yüreği görevlendirdi. Gazete, ABD'nin Chicago kentindeki bir firmanın ürettiği rotatif offset makineler ithal edecekti. Türk makamlarının baskı makinesine döviz tahsis edebilmesi için AİD'in onay vermesi gerekiyordu. Temsilci Cinnah Caddesi'ndeki AİD bürosuna gitti. Konunun ilgilisiyle konuştu. Şu soruyla karşılaştı. Bu offsette ne basılacaktı? Simavi'nin salık verdiği yanıtla soruyu karşıladı. ABD'de ve Avrupa'da yayımlanan çizgi romanlar basılıp Türk halkına sunulacaktı. AİD sorumlusu, ben de gazete ve dergilerdeki çizgi serüvenlerini sever ve izlerim dedi ve gazetenin istemini onayladı. Hürriyet'e offset baskı makinesi için döviz ancak böyle alınabildi.